Çınaraltı. Merhaba sevgili dinleyiciler. TGRT FM İstanbul stüdyolarından hepinize merhaba. Şu anda Çınaraltı programını dinliyorsunuz ve bir haftalık bir aradan sonra tekrar sizlerle buluşmaktan dolayı mutluyuz. Sevgili dinleyiciler, her sahada olduğu gibi Babali'de yani basın sektöründe de çok renkli portreler yetişmiş ve yaşamış. Bunların hatıraları, anekdotları dillerden dillere dolaşmakta ve günümüze kadar gelmiş. Bu renkli simalardan, renkli portrelerden bir tanesi de Hakkı Tarık Uslu sevgili dinleyiciler. Vakit gazetesinin sahibi, meşhur gazeteci Hakkı Tarık Uslu. Milletvekilliği yapmış. Ve uzun yıllar Matbuat Cemiyeti reisliği yapmış bir kimse. Gördesli, Manisa'nın Gördes kazasından yetişmiş ve çok enteresan hususiyetleri, mizaç hususiyetleri olan bir insan. Şimdi onunla ilgili birkaç tane hatıra nakledeceğiz sizlere. Evet, Türkçe'de hepimizin bildiği bir kılı kırk yarmak tabiri var sevgili dinleyiciler. Bunun manasını hepimiz biliriz. Fakat bu tabir henüz ortaya atılmasaydı, bu usul henüz ihdas edilmeseydi, bunu mutlaka Hakkı Tarık Us ihdas ederdi. Öteden beri İsmet İnönü'nün kafatasının içinde yedi tilkinin dolaştığı, böyleyken kuyruklarının bile birbirlerine değmediği halk arasında söylenir dururdu. Bu tabir İnönü'nün politik davranışlarındaki kurnazlığı hakkında söylene gelmişti. Bunu biraz değiştirirsek, bu Hakkı Tarık Uz için de kafatasının içinde 72 bin örümceğin dolaştığını ve bunların ördükleri karma karışık ağları, efendim meydana getirdikleri düğümleri Büyük İskender'in o meşhur kılıcıyla parçalayıp çözmekten aciz kalacağı söylenebilir. Evet, Hakkı Tarık Uz böyle bir insandı. Ağabeyi Mehmet Asım Us'la beraber uzun yıllar İstanbul'da Vakit Gazetesi'ni ve müessesesini idare etmiş, onun başında bulunmuş. Hukuk fakültesi mezunu, hukukçu. Uzun yıllar Giresun Milletvekilliği yapmış ve daha önce de söylediğimiz gibi bir süre Matbuat Cemiyeti Reisliği yani Türk Basın Birliği Başkanlığı yapmış. Evet, hukukçudur dedik ama bununla beraber hayatında bir davaya girdiği görülmüş değildi. Eğer girecek olsaydı, davanın mevzu ne olursa olsun öylesine teferruata sapar, işi öylesine karıştırır ve uzatırdı ki ömrü bunu bitirmesine zaten kafi gelmezdi. Sonra Gördes neresi, Giresun neresi? Ömründe görmediği ve hiçbir derdini, meselesini bilmediği bir yere efendim tepeden inme şekilde tek parti zamanında usul böyleydi. Milletvekiline tayin edilmişti ve rahat rahat milletvekilliği maaşı almıştı. Evet, milletvekili maaşına muhtaç değildi. Cimri demeyelim ama Halil Lütfi 4.'ün tabiriyle hesabi diyelim. Fakat biraz fazla hesabiydi. İşte bu yüzden hiç evlenmemiş. O zamanın zamanında milyonları olduğu halde sonunda kendisine kalp hastalığı getiren o Vakit gazetesinin binasının o bitmez tükenmez merdivenleriyle çıkılan küçücük rutubetli taş odasında her türlü konfordan uzak kalarak ömrünü tüketmiştir. Hakkı Tarık Us'un gövdesi büyük malları olduğu söylenirdi. Ankara'nın ilk günlerinde bu şehrin ileride çok ehemmiyet kazanacağını düşünerek orada da büyük arsalar temin etmişti. O Ankara'daki koca Ulus Meydanı'nın dörtte biri onundu. Fakat Ankara'ya gittiği zaman iyi bir otele inmez, arsalarının birinin üzerinde bulunan gecekondu misali bir kulübede kalırdı. Bu Hakkı Tarık Us işte böyle bir insandı. 1956 yılında vefat ettiği zaman 67 yaşındaydı ve çok konfordan uzak, sıkıntılı, hatta bir fakire yaraşır hayat sürmüştü. Vakit Gazetesi, sevgili dinleyiciler, bir zamanlar İstanbul'un en çok satan gazetelerinden biriydi. Başyazarı da meşhur Ahmet Emin Yalman'dı. Bu Hakkı Tarık Us'la kardeşi, daha doğrusu ağabeyisi Mehmet Asım Us bu gazeteyi satın almışlardı. Ahmet Emin Yalman Vatan Gazetesi'ni kurmuştu. Vakit Gazetesi'nin başyazarlığını da, o zamanki ismiyle Ser Muharrirliğini de, o zamanlar böyle küçük mizahi yazılar yazan ağabey Asım Us üzerine almıştı. Ancak gazetenin her şeyiyle ilgilenen doğrudan doğruya Hakkı Tarık Us olmuştur. Vakit Gazetesi büyük bir gazeteydi sevgili dinleyiciler. Yazarları hep tanınmış kişilerdi. Öyle anlayın ki mesela bunun derecesini Agah Sırrı Levent ile Hakkı Suya Gezgin gazetenin musahhirleriydi. Yani düzelticileriydi. Ahmet Rasim, Ahmet Haşim, Cenap Şahabettin gibi meşhur simalar, büyük imzalar hep bu gazetede yazı yazarlardı. Derken sevgili dinleyiciler, harf inkılabı oldu 1928 yılında. Latin harflerinin kabul edilmesiyle beraber gazete satışları da gayet tabii son derece düştü. Devlet bu sırada gazetelere yardım olsun diye onlara yeni baskı ve dizgi makineleri almak için krediler açtı. Hakkı Tarık Us hesabiliği yüzünden halkın alışık olmadığı ufak boy gazete basan bir makine aldı. Böylece kağıttan tasarruf edecekti. Tabii bir satıra en çok harfi sığdırmak için çok ince harfler aldı. Bu da bir tasarruf yoluydu. Ama halk yeni harfleri zaten yeni yeni öğrenmekte olduğundan bu yazıları okuyamıyordu. İşte bu hesabiliği yüzünden gazetenin satışı daimi bir şekilde düşmeye başladı. Ama Hakkı Tarık Us'un kendine mahsus bir pratik tedbiri vardı. Gazete düştükçe tasarrufa bir kat daha kuvvet verirdi. Bunun sonunda değerli yazarlarını ve muhabirlerini tabii teker teker kaybetti. Bunlar eksildikçe tabii satış daha da düşüyordu. O ise tasarrufa aynı hızla devam etmekten geri kalmıyordu. Tefrikaları kaldırıyor, muhabirlerin, musahhirlerin sayısını azaltıyordu. Bereket versin ki resmi ilanlar vardı. Öyle bir sistem kurmuştuk ki Hakkı Tarık Us, artık gazete bir tane satmasa bile masrafını koruyor, yani idare edebiliyordu. Her gazete batabilir fakat Vakit Gazetesi batmazdı. Evet, kahramanımız Hakkı Tarık Us aslında iyi yürekli bir kişi olarak tanınır sevgili dinleyiciler. Kendi cebinden çıkmamak şartıyla, kendi menfaatine zarar vermemek şartıyla herkese iyilik yapmak isterdi. Sevdiklerinin işlerini belediyede, partide, hatta bazen Ankara'da takip ederdi, halletmeye çalışırdı. Bunun için de ücret falan almazdı. Normalde ücret istemesi beklenir ama almazdı. Gazetesinin satışı böyle sıfıra yaklaştığı bir iki sefer herhalde dostlarının tavsiyelerine uyarak hamleler yapmak istemiş. Fakat öyle formüllerle bu işe girişmişti ki bu gayretleri en ufak bir fayda vermemişti. Bir defasında gazetenin sürümünü arttırmak için kupon neşrine başlamıştı. Bazı gazeteler mesela 30 kupon biriktirerek gönderen okuyucuları arasından kurallar tertip ediyorlar. Kazananlara muhtelif hediyeler veya işte para veriyorlardı. Hakkı Tarık Us para verir mi? Onun bulduğu formül şöyleydi. Şimdi 30 kupon toplayan okuyucu gazeteye gelecek, Buna karşılık kendisine bir kırmızı kart verilecek. Bu kartlardan 10 tane toplayan gelecek, kendisine bir mavi kart verilecek. 10 tane mavi kart kazanan bir tane beyaz kart alacak. Bir defa 10 tane beyaz kartı topladın mı, tamam. Eğer bu vakit gazetesine zayi ilanı veya ölüm ilanı verecek olursan sana %10 tenzilat yapacaklardı. Evet, Hakkı Tarık Us'un bu buluşu epeyce alay mevzu olmuştu sevgili dinleyiciler. 10 tane beyaz kart toplayabilmek için ömür yeter mi, yetişmez mi? Herkes münakaşa etmiş durmuştu. Bunun yanı sıra o zamanlar Vakit Gazetesi başka gazetelere eleman yetiştiren bir okul halindeydi sevgili dinleyiciler. Biraz kabiliyetli bir gazeteci hemen başka bir yerde çok daha yüksek aylıkla bir iş bulur, oradan ayrılırdı. Onun için bu gazetede umumiyetle kabiliyetsiz veya tembel elemanlar kalırdı. Haber atlamak, efendim tasih hatalarıyla dolu çıkmak artık gazete için alışılmış bir şey haline gelmişti. Ama bu yüzden bir gün Hakkı Tarık Us kendi hesabına pek büyük bir tehlike atlatmıştı. Hadise şöyle cereyan etti sevgili dinleyiciler. Bir gün Atatürk Yalova'ya gelmişti. Vakit gazetesinin neşriyat müdürü bu haberi manşetten vermekte tabii ki tereddüt göstermemişti. Hakkı Tarık Us matbaanın üzerindeki taş odasında sabahın saat 7'sine kalkar, bir gazete ister. Manşete bakınca yüreği duracak gibi olur. Manşet şöyle: Mazi Hazretleri Yalova'da. Yani anlayacağınız gibi Gazi Hazretleri diyeceklerine Mazi Hazretleri demişler. G harfi yerine yanlışlıkla M harfi konmuş. Hemen Hakkı Tarık Us yerinden fırlamış. Gazetelerin dağıtılmamasını emretmiş ama iş işten geçmiş. Gazeteler 2 saat önce satışa çıkmış. Bu sefer bayilerde bulunan gazetelerin acele toplanmasını emretmiş. Ondan sonra da bu hatanın nasıl yapılmış olduğunu anlamak üzere gece çalışan bütün personeli, yazı işleri müdürünü, sekreteri, musahilleri, mürettipleri evlerine otomobiller göndererek acele çağırtmış. Yazı provaları açılmış, incelenmiş, sıkı bir tahkikat yapılmış. Sonunda manşeti mürettiplerden birinin yanlış dizdiği fakat musahih okumadığı halde okunmuş olduğu sanıldığı ortaya çıkmış. Neyse, hemen zabıtlar tutulmuş. Hatayı yapan müretteple musahhin işine son verilmiş. Kendilerinden bunun tebliğ edilmiş olduğu yolunda imzalar alınmış. Ayrıca yazı işleri müdüründen, ser müretteplerden, ser makinisten de cezalar kesilmiş. En nihayet Hakkı Tarık Us bütün bu evrakı da yanına alarak öğlen vapuruyla Yalova'nın yolunu tutmuş. Ne yapacak? Atatürk'ü görecek. Bu affedilmez büyük hatadan dolayı özür dileyecek. Affetmesi için dil dökecek, yalvaracak. Bu hatada en ufak bir kastının olmadığını ispat eden yazıları, zabıtları da önüne serecek. Evet, Yalova'ya varır Hakkı Tarık Us. Köşke giderek bir köşeye büzülür. Haşlanmak üzere çağrılmasını beklemeye başlar. Fakat bakar ki ortada böyle bir hareket yok. Atatürk bir iki defa onun bulunduğu yerden gelip geçiyor. Selamına karşılık veriyor ama bir şey söylemiyor. Tabii huzursuz oluyor Hakkı Tarık Us. Kimsenin yüzüne de bakamıyor. Onun bu hali neticede Atatürk'ün gözüne çarpıyor. Sonra onu yanına çağırtıyor. Nesi olduğunu soruyor. Neyse, Hakkı Tarık Us, ben her şeyi tahkik ettim Paşa Hazretleri, Gazi Hazretleri diyor. Suçun büyüğü musahihte diyor. Tabii Atatürk bu sözlerden bir şey anlamıyor. Ona ne demek istediğini, musahihin nasıl bir suç işlediğini soruyor. İşte o zaman Hakkı Tarık Us Atatürk'ün vaziyetten haberdar bile olmadığını anlıyor ama artık iş işten geçmiş, ister istemez her şeyi olduğu gibi anlatıyor. Atatürk merak ediyor, gazeteyi göreyim diyor, bulup getiriyorlar, şöyle bir bakıyor. Demek diyor, suç diyor musahihte diyor. Evet efendim diyor, mürettip diyor manşeti yanlış dizmiş diyor, okuması için musahhiye vermiş diyor ama musahih okuma fırsatını bulamamış. Mürettip de okudu diye okunmayan müsveddeyi okumuş sanarak geri götürmüş. Hemen diyor onları kovdum diyor. Öbürlerini de cezalandırdım. Piyasaya çıkan gazeteleri de mümkün olduğu kadar toplattım. İşte diyor suçluların itirafnameleri, işte imzaları. Tabii daha konuşacak Hakkı Tarık Us, Atatürk kendini susturuyor. Şimdi bırak bunları diyor. Sen musahillerine diyor aylık veriyor musun diyor. Vermez olur muyum paşam diyen de avuç dolusu diyor. Buna rağmen de işlerini doğru düz yapmıyorlar diyor. Atatürk diyor ki, kendini ne üzüyorsun ha çocuk diyor. Senin gazeteni diyor, okumaları için para verdiğin musahhim bile okumuyorsa, demek ki kimse okumuyor. Manşeti de senden ve şimdi de benden başka gören olmamıştır diyor. Evet sevgili dinleyiciler, Hakkı Tarık Us'un bir hususiyeti de bazı yazarları, bazı muhabirleri gazetesinde tutabilmek için onlara gazetenin dışında da işler bulmasıydı. Mesela yazı işleri müdürü Refik Ahmet Sevengil'e İstanbul Belediyesi Daimi Komisyonu'nda azalık bulmuştu. Bazılarını belediye meclis üyesi yapmış, idare meclislerine seçtirmişti. Tabii milletvekili olması, sempatikliği ve bilhassa inatçılık haddine kadar varan ısrarlarıyla bunları başarmıştı. Ne var ki bu kadar iyilikleri dokunan kişiler de kendisine ve gazetesine gerektiği kadar faydalı olabilmiş değillerdi. Hakkı Tarık Us ayrıca gazetesine alacağı elemanların tahsil durumlarıyla yakından alakadar olurdu. Doğru dürüst tahsili olmayanları, alaydan yetişme gazetecileri pek kıymet vermez, onlara itibar etmezdi. Tabii onun bu huyuna çok içerleyenler vardı. İşte onlardan bir tanesi de o günlerin meşhur mizah yazarı Osman Cemal Kaygılı'ydı. Bu Osman Cemal Kaygılı, Hakkı Tarık Us'un kendisine karşı soğuk ve tatsız muamelelerinden hoşnut değildi. Bir gün Vakit Gazetesi'nin yazarlar odasında Hakkı Tarık Us'un da bulunduğu bir mecliste bir hikaye anlatıyor bu Osman Cemal Kaygılı. Herkes merakla dinliyor. Daha diyor, ilkokuldan beri arkadaşlık kuran iki çocuk varmış. Biri çok çalışkanmış, sınıfının birincisiymiş. Öbürü de alabildiğine tembelmiş. Birçok da kötü huyları varmış bu çocuğun. Daha bacak kadar iken bile içki içmeye başlamış. Böyle hem tembel, hem de haylaz, hem de üstelik pek ufak yaşta içkiye başlayan çocuğu ne yaparlar? Tabii okuldan kovarlar. Onu da kovmuşlar. Aradan 10 yıl geçmiş. Arkadaşlıklarını unutmayan iki çocuk yeniden karşılaşmışlar. Tabii birincisi okulu bitirmiş, üniversiteye girmiş. Bunu anlattıktan sonra sıra haylaz arkadaşa gelmiş. Ne yapmakta olduğunu sormuş ona. O da hiç demiş. Ne olacak demiş. İçiyorum demiş. Belki buna üzülmüş tabii. Dili döndüğü kadar nasihatler vermiş. Aradan bir 10 yıl daha geçmiş. Yine karşılaşmışlar. Çalışkan olanı güzel bir arabadan inmiş. Hususi araba. Pek şık böyle. Haylaz arkadaşının durumu ise aksine perişan mı? Perişan. Meğer birincisi bir bankanın müdürü olmuşmuş. Yine arkadaşına ne yapmakta olduğunu sormuş. Ondan 10 yıl önceki cevabı almış. Hiç ne olacak, içiyorum işte demiş. Tabii genç banka müdürü çok üzülmüş. Ona yine nasihatler vermiş. Kendisine bankasında kapıcılık, ambar memurluğu gibi işler teklif etmiş ama belli ki bunları kabul etmemiş. Neyse bu sefer aradan 15 yıl kadar bir müddet geçmiş. Banka müdürü yeni emekli olmuş. Bir tramvay durağında beklerken birden önünde Cadillac marka lüks bir araba durmuş. Şoför atlayarak kapıyı açmış. Müdür bakmış, içeride o eski haylaz arkadaşı sarhoş oturuyor. Üzerinde böyle İngiliz kumaşından şık bir elbise, parmaklarının arasında bir Havana prosu, kral gibi oturmuş. Kendisini içeri çağırıyor. Neyse bizim banka müdürü, emekli banka müdürü şaşkın içinde arabaya binmiş. Eski arkadaşıyla konuşmaya başlamışlar. Ya demiş, sana ne oldu böyle demiş, mirasa filan mı kondun demiş. Öbürü de demiş ki, yok canım demiş, sen beni bırak da kendinden bahset, ne yapıyorsun demiş. Ben demiş emekli oldum demiş. Emekli olunca banka arabamı aldı demiş. İşte emekli aileyle demiş, karı koca güç bela yaşamaya çalışıyoruz demiş. Fakat sen kendinden bahset demiş. Mirasa konmadığına göre demiş, piyango mu çarptı sana demiş. Yok canım demiş, nerede bizde o talih demiş. Peki demiş, at yarışlarında mı kazandın bu parayı? Yok, o da değil. Tabii şimdi olsa borsa derdi. O zaman borsa yok. Bizimki demiş, sen demiş sarhoşun biriydin demiş. Seni tanırım ama demiş hırsız değilsin demiş. Bu zenginliğe demiş nasıl kondun demiş. Yoksa demiş zengin mi dulu mu tavladın demiş. Gülerek, o da değil demiş. Neyse tabii herkes merak içinde dinliyor. Hakkı Tarık Us da meraklı, o da soğukkanlı rağmen merak içinde dinliyor. Tabii herkesin sormak istediği soruyu soruyor. Peki diyor, bu haylaz, bu tembel, tahsilsiz, sarhoş adam bütün ömrü boyunca içmekten başka bir şey yapmadığı halde nasıl olmuş da böyle zengin olmuş diye soruyor şimdi Hakkı Tarık Us. Kime? Kime soruyor? Osman Cemal Kaygılı'ya, hikayeyi anlatana. O da diyor ki, İşte ben de bunu söylüyordum diyor. Arkadaşı böyle ısrarla bunu öğrenmek isteyince bizimki diyor ki, hiç diyor, içtiğim içkilerin şişelerini sattım, bu hale geldim diyor. Şimdi Hakkı Tarıkus bu hikayeyi gülüyor ama çok bozuluyor. Ve Osman Cemal Kaygılı'ya olan verdiği sıkıntıyı arttırıyor. Osman Cemal Kaygılı artık çekemiyor. Basıp gidiyor. Tabii bunda çok manalar var. Yani Osman Cemal Kaygılı tahsilli birisi değildi. Alaydan yetişmeydi. Onu karikatürize eden bu hikayeden Hakkı Tarıkus pek hoşlanmıyor. Ve Osman Cemal Kaygılı da Vakit gazetesini terk ediyor. Evet, Hakkı Tarıkus gülmekten hiç hoşlanmazdı sevgili dinleyiciler. Hep ciddiydi. Para harcamamak ve para biriktirmekten ayrı bir merakı da kitap ve gazete koleksiyonları yapmaktı. Tabii hiç birisine para vermezdi, yazarlarından alırdı. Böylece büyük bir kütüphane teşkil etmişti. Bunları öldükten sonra Milli Eğitim Müdürlüğü'ne vakıf suretiyle bıraktı. Bu kitaplar Bayezid'de devlete ait bir binaya yerleştirildi. Bu bina vaktiyle Sultan Bayezid'in yaptırdığı bir Sibyan Mektebi'ydi. Tabii kardeşleri de ölünce bakımsız kaldı bu kitaplar. Kitaplık için vakfedilen bazı dükkanları da Gördes'ten gelen bir mirasçı satıp savdı. Hakkı Tarıkus her şeyin üzerinde böyle en büyük titizlikle durur. Kılı kırk yarardı fakat bu vakıf işini tam olarak yapamamıştı. Yazık ki çok istediği halde kitaplarından pek fazla kimse istifade edemiyor. Fakat bu kütüphane haftanın belli günleri açıktır. Türkiye'de çıkmış hemen hemen gazetelerin bütün koleksiyonları burada vardır. Hiçbir yerde bulamadığınız bir gazeteyi bu Hakkı Tarıkus kütüphanesinde bulmanız mümkün. Ama o da tabii kütüphanenin açık olduğu güne denk getireceksiniz. O da yarım gün açıktır. Haftada iki gün. O da her zaman değişir. Bir de oradaki tabii kütüphanecinin keyfini yapacaksınız falan. Evet, bugün bu Us kardeşlerden hiç kimse hayatta kalmadı sevgili dinleyiciler. Bu soydan hatta hayatta kimse kalmadı. Ve Hakkı Tarıkus'un milyarları bulan varlıklarından mirasçıları istifade ettiler, uzak mirasçıları, ve onları bilmiyoruz. Bir an için olsun hayırla yad edebiliyorlar mı? Sevgili dinleyiciler, Robert Koch'un ismini duymayanımız yoktur. Hiçbir yerde duymasak, ilkokulda, ortaokulda, fen bilgisi derslerinde verem mikrobunu bulan adam olarak onu tanıdık. Robert Koch'un verem mikrobunu buluşu tıp tarihinin en enteresan hikayelerinden birini teşkil eder. Koch bu büyük keşfini henüz 39 yaşındayken 271. deneyinde gerçekleştirmişti ve o zamanki insanlık adına büyük bir zafer kazanmıştı. Koch, Silezya'da küçük bir kasaba doktoruydu. Ve bakterilerle alakadar olmaya başlamıştı. Sürekli olarak deneyler yapıyordu. Koyun ve damarlara arız olan bir hastalık var, antraks diye. Bunun basilini bulunca zamanın meşhur bilim adamları Kohn ve Konheim'in dikkatini çekti. Her ikisi de bu adam dediler, İleride akıl almaz buluşlarıyla bütün bilim dünyasını yerinden oynatır dediler. Bu iki bilim adamı nüfuzlarını kullanarak bu alçak gönüllü kasaba doktoruna Berlin'deki Kraliyet Sağlık Bürosu'nda bir iş buldular. Koch, Silezya'yı bırakıp Berlin'e doğru yola çıktığında yanında birkaç parça giyim eşyası ve hanımının 28. yaş günü hediyesi olarak verdiği mikroskoptan başka hiçbir şeyi yoktu. Koch bütün vaktini kültür üretmek için en uygun ortamı meydana getirmeye hasrediyordu. Bunları inceleyebilmek için çeşitli yeni teknikler geliştiriyordu. Üzerinde en çok durduğu konulardan biri de Batı dünyasında milyonları inleten bir hastalık olan veremin mikrobunu bulabilmekti. Berlin'de Charity Hastanesi'nde bulunan laboratuvarına günlerce kapandığı oluyor, yemeden içmeden deneylerini sürdürüyordu. Kapısı yardımcılarından ve karısından başka herkese kapalıydı. Genç doktor, dört duvarın arasında günlerce, haftalarca domuzlarla, tavşanlarla, farelerle beraber yatıp kalkıyor, yorgunluk, ümitsizlik nedir bilmiyordu. 1882 yılının Mart ayıydı sevgili dinleyiciler. Koch, sonunda hem üretilmesi hem de görülmesi çok zor bir mikroorganizma olan basili diğerlerinden ayırt etmeyi başardı. Mikroskop deneyleri sırasında boyanın normal olarak mikroba işlemesi için 12 ile 24 saat arasında bir süre gerekli olduğu için Koch bu basili renklendirmede çok müşkilat, çok güçlük, zorluk çekiyordu. Neyse boyacılarla uzun uzun görüştü. Sonunda onların bir tekniğini kullanmaya karar verdi. Boyaya alkali katacaktı. Alkali metilen mavisine eklendiğinde basile işlenen boyanın rengini sabit kılıyordu. Sonunda büyük gün geldi sevgili dinleyiciler. Takvimler 24 Mart 1882'yi gösteriyordu. Berlin Verem Derneği'nin büyük salonu hınca hınç dolmuştu. Gür sakallı genç doktorun açıklamalarını dinlemeye hazırlanıyordu herkes. Salonda bulunan 80 tane bilim adamı sabırsızlık içinde fısıldaşıyorlardı. Hadisenin tarihe geçecek bir başarıyla mı yoksa büyük bir fiyaskoyla mı neticeleneceğini münakaşa ediyorlardı. Neyse Robert Koch son derece sakin bir tavırla kürsüde yerini aldı. Sıradan bir bildiri takdim ediyormuşçasına buluşunu anlatmaya koyuldu. Geliştirdiği kültür tekniklerini, basilin vasfını ve hususiyetlerini bir bir sıraladı. Yandaki masada mikroskopları hazırdı. Salonu dolduran bütün dinleyiciler birer birer kalkıp mikroskopların başına geçtiler. Gözlerini dayayıp baktılar. Evet, dünyanın en korkutucu hastalıklarından birisi olan verem, bu minicik, ince bir çubuğu andıran basilin eseriydi. Salon koyu bir sessizliğe gömülmüştü sevgili dinleyiciler. Herkes Koch'un gerçek bir başarıya ulaştığını kabul ediyordu. Silezyalı, genç, mütevazi kasaba doktoru, tıp tarihinin en büyük buluşlarından birini gerçekleştirmişti. Artık veremin kaynağı bir sır olmaktan çıkmıştı. Verem, pek çoklarının sandığı gibi ırsi değil, bulaşıcı bir hastalıktı. Evet, Osmanlı Devleti'nde de verem her zaman büyük bir halk sağlığı meselesiydi sevgili dinleyiciler. Padişahlar bile bu hastalığın pençesinden kurtulamamıştı. Vereme reçete yazılmaz denilen o devirlerde verem evlerden konaklara, konaklardan saraylara girerek en körpe vücutları seçtiği için ince hastalık diye şöhret yapmıştı. Beyaz veba ismi de veriliyordu vereme ve devrimizin kapanmayan bir yarası olarak devam ediyor. İnsanları eriterek yediği için Yunan bilginleri vereme Phthisis ismini vermişlerdi. Evet, bu isim yiyen, mahveden manasına geliyor Latince. Bu hastalığın kurbanlarından Sultan II. Mahmut 1 Temmuz 1839'da 53 yaşında vefat etti veremden. Sultan Abdülmecit onun oğlu 25 Haziran 1861'de 38 yaşında hayatını kaybetti. Sultan Mahmud'un 40'a yakın çocuğu olmuş, 8'i hariç hepsi birer ikişer yaşlarında ölmüşlerdi. Hastalık onun da bedenini eritiyordu. Halk padişahlarını çok severdi ve bu vaziyeti endişeyle seyrediyordu. Nitekim bir kurban bayramı merasiminde, bir muayyede merasiminde at üzerindeki duruşu, bayramlaşma esnasında hallerindeki hayat gücünün artık kaybolmuş görüntüsü bu merasime katılanları çok üzdü. Hatta bu merasime katılanların ağladıkları görüldü. Evet, Sultan II. Abdülhamit bu sarayda da çok yaygın olan veremden babasını ve annesini kaybetmişti. Onun da hem babası Sultan Abdülmecit veremden öldüğü gibi annesi bir Çerkez kızı olan Tiri Müjgan kadın efendi genç yaşta veremden vefat etmişti. Tabii bu padişahı oldukça etkilemişti. Sultan Abdülhamit'in de eğer aynı hayatı devam ettirmesi halinde akıbetinin onlara benzeyeceği tabiydi. İşte özel doktorun Mavro Yeni Paşa Sultan Abdülhamit'e bu hastalıktan uzak durması, bu hastalığa yol açmayacak bütün tedbirleri alması yolunda tekliflerde, tavsiyelerde ve telkinlerde bulundu. İşte Sultan II. Abdülhamit daha şehzadeliğinden başlayarak çok dikkatli ve temkinli davrandı. Güzel sanatlara, antika merakına, hayvan modellerine yöneldi. Bahçelerde, açık havalarda gezdi ve rutubetten uzak yerleri yaşamak için tercih etti. İşte Yıldız Sarayı'nda oturması bunun bir göstergesi. Şurası bir gerçek ki sevgili dinleyiciler, Sultan II. Abdülhamit sağlık işlerine en çok ehemmiyet vermiş olan padişahlarımızdan birisi. Onun zamanında Mektebi Mülkiye-i Tıbbiye-i Şahane kurulmuştu. Yani tıp fakültesi kurulmuştu. Bugün Marmara Üniversitesi olan yerde, Haydarpaşa'da, daha önce Haydarpaşa Lisesi olan binada kurulmuştu. Burası Viyana'dan sonra, daha doğrusu Viyana ile beraber dünyanın birinci tıp fakültesiydi. Gerek hocaları, gerek imkanları itibariyle. Her öğrenci bir mikroskobun düştüğünü ve burada yazılan ders kitaplarının telif eserler olduğunu ve yurt dışındaki dillere, yabancı dillere çevrilerek yurt dışında da okunduğunu bir takım tıp tarihi kitapları kaydediyor. Ayrıca zaten bir de askeri tıbbiye vardı malum. Gülhane Askeri Tıbbiyesi, iki tane tıp fakültesi çok güzide doktorlar yetiştirmiştir. İşte bu durumdan Sultan Abdülhamit'in önemli bir payı var. Saray hekimleri, mektebi tıbbiye hocaları, dışarıdan tıp tahsili yapıp yurda gelenler, ayrıca cemiyeti tıbbiye-i şahane azaları Avrupa'daki ilerlemelerle sıkı temaslarda bulunuyorlardı. Ve padişah da her yeniliği çabucak haber alabiliyordu. Padişahın baş tabibi olan Doktor Mavro Yeni Paşa vasıtasıyla Cemiyeti Tıbbi-i Şahane'nin 8 Şubat 1895 tarihli toplantısında veremin bulaşıcılığı ve ondan korunma konusunun müzakere edilerek durumun tespitini emretmişti padişah. Bu kadar ehemmiyet veriyordu tıbba ve özellikle o zamanlar halkı kasıp kavuran verem hastalığı.
Aman aman. başa doktor uyattır evi displies. Ah doktor uyattır evi displies. Yana yani ketisti kesmo bu hoşe pole. Yes, ah doktor, yana yani ketis dikes mu, uchos epoles mer. Yes,
Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesinden sonra milletin ve memleketin başına gelen pek çok felaketler. Trablus Harbi, Balkan Harbi ve arkasından 1. Cihan Harbi. Bilhassa bu 1. Cihan Harbi esnasında memleketimiz sıkıntılar, fakirlikler ve felaketler altında ezildi. Böyle olunca da 1918 yılında veremden ölüm sayısı çok arttı. İşte bununla mücadele için İstanbul'da Bahriye Nazırı Cemal Paşa'nın başkanlığında Verem Mücadele Osmanlı Cemiyeti kuruldu. Osmanlı Devleti'nde veremin halk arasında ne derece yaygın olduğunu gösteren hastalık istatistikleri yok. Ama şahsiyetleriyle şöhret yapmış olanlara ait veremlere rastlıyoruz. Memleketimizde ilk mecmuayı çıkaran, Mecmuayı Fünun adıyla 1862'de çıkaran Münif Paşa'nın pek çok sevdiği ve terbiyesine çok itina ettiği kızı İstanbul'da veremden ölmüştü. Bu ölüm paşayı çok sarstı. Son günlerini hep bu acıyla geçirdi. Çerkes Hasan vakasında öldürülen Hariciye Nazırı Raşit Paşa'nın da birbirinden güzel iki kızı Sıddıka ile Faika verem hastalığından ölmüştü. Bu Faika 9 yaşındayken vereme yakalanmış ve çok geçmeden de vefat etmişti. Yine memleketimizde ilk defa atlardan difteri serumu elde edilmesinde büyük hizmetleri bulunan Baytar veteriner, yani o zamanki ismiyle Baytar Doktor Mustafa Adil Bey vardı. Bu verem hastasıydı. Bu narin vücudunu bu verem hastalığı, ince hastalık eritirken bir elinde mendil, diğer elinde eter şişesi sınıfa girer, eter koklayarak derslerini verirdi. O da 1904 yılında 30-32 yaşlarında bu verem hastalığından vefat etti. Verem hastalığı insan insanlık tarihinde insan hayatını o derece etkilemişti ki sevgili dinleyiciler, dünyaca meşhur yazarlara mevzu olmuştu. Malum bir Alexander Dumas ismindeki yazar var. Üç Silahşörler, Monte Cristo Kontu gibi romanlarıyla meşhur. Alexander Dumas Per. Bu Alexander Dumas baba Alexander Dumas. Bunun bir de oğlu var. Alexander Dumas Fil. Ona dünyaca meşhur Kamelyalı Kadın romanını yazdırmıştır bu verem hastalığı. Bu romanın tiyatroları, operaları yapmıştır. Ve tabi bu operaların, tiyatroların perdeleri bu hastalıklı ciğerden gelen kanlarla kapanmıştır. Hastalığın solgun görünüşü ressamları da etkilemişti sevgili dinleyiciler. Meşhur ressam Botticelli, 16 yaşında veremden ölen sevgili modeli Simonetta Catalea Vespucci'yi şöyle tasvir etmekte. Çukur yanaklar, narin boyun, çökük omuzlar. Bu tasvir bugün sanatseverler tarafından ilgiyle görülmekte. Mehmet Akif Halkalı Ziraat Mektebi'nde bir veremli çocuğu tasvir ediyor da şiirlerinde. O yanaklar iki solgun güle dönmüş bitap, o dudaklar morarıp kavlamış altı derisi, uzamış saç gibi kirpiklerinin her birisi. Evet, Abdülhakamit'in meşhur Makber şiirinde de veremin o soluk yüzünü görürüz. Abdülhakamit Bombay Şehbenderi konsolosu iken Fatma Hanım'la bir hanımı Fatma'nın bir kır gezmesine çıkıyor. Dönüşte şairin eşi fenalaşıyor ve kan kusuyor. Gelen doktorlar hastalığın verem olduğunu ve veremin son devresinde olduğunu söylüyorlar. Hamit hastasını hemen İstanbul'a götürmek üzere yola çıkıyor. Beyrut'a yaklaştıklarında eşi iyice ağırlaşıyor. Nihayet orada kızı Hamide, oğlu Hüseyin'i annesiz, şair Abdülhakamit'i de hayat arkadaşsız bırakarak hayatı gözlerini yumuyor. İşte o zaman Hamit'in çığlığı makber oluyor. Eyvah! Ne yer ne yar kaldı. Gönlüm dolu ahuzar kaldı. Şimdi buradaydı, gitti elden. Gitti ebede gelip ezelden. Beyrut'ta bir mezar kaldı. Evet, şarkısı da var bunun. Her yer karanlık, pür nur o mevki, mağrip mi yoksa makber mi yarab diye meşhur bir şiirdir bu. Makber şiiri. Makber mezar demek. Evet, bunu işte Abdülhakamit hanımına ithafen yazmış. Bazıları bu makberin bir kısmını şairin Fatma Hanım'ın ölümünden evvel yazdığını söyleyerek şairi kınıyorlar. Şairin eşine o şair ruhu ile bağlılığını bilmiyorlar. Eşini ölüm yolcusu olduğunu bilen şair tıpkı Edgar Allan Poe gibi eşi ölmeden onun acısını duymaya başladı. Fakat sonra Abdülhakamit bu Fatma Hanım üzerine çok evlendi. Bunlardan bir tanesi de Lüsyan Hanım'dı. Hatta demişler ki Lüsyan Hanım tabii Fatma Hanım gibi değildi. Biraz cebbar bir kadındı. Demişler ki Fatma Hanım vefat etti. Abdülhakamit makberi yazdı. Bu Lüsyan Hanım da vefat ederse muhakkak mezbeleyi yazar demişler. Mezbele malum çöplük demek. Evet, Abdülhakamit ve onun veremli hanımı Fatma Hanım olan aşkı bize Edgar Allan Poe'yu hatırlattı. Amerikan şair ve hikaye yazarı. O Edgar Allan Poe'nun bir sevgilisi var. Virginia. Virginia da hasta. Virginia'nın hastalığı Poe'ya ölüm korkusunu aşılıyor. Şair her gün bir karga sesi duyduğundan şikayet ediyor. Evet, o da bu müthiş Fikri Sabit'ten kurtulmak istiyor. Bir gece dudakları arasından en muhteşem şiirin mısraları sanki sevgilisinin ağzından akan kan gibi dökülüyor. Evet, bu veremlere niçin böylesine acınır bilinmez. Herhalde hastalığın bilhassa gençler arasında aşırı ruh hassasiyeti gösterenleri seçmiş olması. Buna bir şey daha ilave edebiliriz. Bütün veremliler vereme yakalandıktan sonra her nedense güzelleşirler. Demişler ki verem öyle bir sanatkardır ki öldürmek istediği bir vücudu kemirirken onu inceltir, ona ayrı bir güzellik verir. Süzülen yüzüne, bakışlarına öyle bir şairane manzara verir ki dudaklar, gülüşler, bakışlar hep değişir. Ses de başka bir ton kazanır. Evet, bütün bunlar uhrevi bir güzelliğe dönüşür diyorlar. Doktorların piri Hipokrat var. Hipokrat tarafından açıklanan, Botticelli tarafından portresi yapılan, Byron tarafından, Lord Byron tarafından romantize edilen verem, sosyal hastalığın liderliğini sürdürüyor. Ve her şeye rağmen bugün bile asla bir tarike kabul etmemektedir. Sevgili dinleyiciler, Red House denince pek çoğumuzun gözlerinin önüne kalın bir İngilizce lügat gelir. Evet, kırmızı ev değil tabii, Red House bir artık soyadı olmuş, meşhur bir dil bilgininin adı. Bu Red House, ki memleketimizde İngilizce ile uğraşan çok kimse olduğu için hemen hemen pek çok kimse bu işe, bu söze, bu isme aşinadır. Yalnız dil çalışmaları sahasında değil, siyaset sahasında da büyük hizmetler görmüş bir kimseydi. Aynı zamanda bir Türk dostu ve bir Türkiye aşığıydı. Amerikan Board Neşriyat Dairesi var. Bu uzun yıllardır Red House lügatını, İngilizce Türkçe lügatını basıyor. Bunun üzerinde Red House yazılı olduğu halde çok kimse bu kitabı Amerikan misyonerlerinin bir eseri olarak kabul ediyor. Ve hiç kimse Red House'un hüviyeti üzerinde durmamıştır sevgili dinleyiciler. Çoğu kimseler bu Red House'u bir Amerikan misyoneri zannederler. Halbuki Red House özbeöz bir İngiliz'dir ve ömrünün 20 yılını yurdumuzda geçirmiştir. Meşhur şarkiyatçı, yani şark ilimleri uzmanı, mütehassısı Sir James William Red House'dur bu şahıs. ...1811 yılının 30 Aralık günü hayata gözlerini açmış Red House. Hayata gözlerini yumdu derler, bize hayata gözlerini açtı diyelim. Red House 7 yaşına gelmeden babası James Red House ve 9 yaşında da annesi Elizabeth Saunders'ı kaybetmiş. 1819 ve 1826 yılları arasında Christ's Hospital adlı okula devam etmiş, İsa'nın hastanesi. 1826 yılında meşhur İngiliz şairi Lord Byron'ın gezilerine özenerek Akdeniz'de deniz yolculuğuna çıkmış Red House. İlk önce İzmir'de Türk topraklarına ayak basmış. Sonra oradan İstanbul'a geçmiş. Osmanlı hükümeti müracaatı üzerine, muhtemelen tercüme odasında, Babıali'nin tercüme odası vardı o zaman, kendisine bir yazıcılık vazifesi vermiş. Böylece çeşitli hükümet daireleriyle temasları olmuş ve Türkçeyi gayet iyi bir şekilde öğrenme fırsatını elde etmiş Red House. İşte meşhur lügatının nüvesini bu yıllarda kurmaya başlamış. 1830 yılında Rusya'ya gidiyor Red House ve 1834'te İngiltere'ye dönerek Türkçe, İngilizce, Fransızca lügatını neşretme çabasına giriyor. Ne var ki o sıralarda Thomas Xavier Bianchi'nin bir lügatı var. Türkçe, Fransızca lügatı. Bu yayınlanıyor ve piyasaya çıkıyor. Öyle olunca bizim Red House'un şevki kırılıyor ve tekrar gönül verdiği İstanbul'a dönme kararını yürürlüğe koyuyor. ...1838 yılında Osmanlı Devleti'nin tercüme odasında sadece mütercim olarak değil, aynı zamanda ilk önce sadrazama, sonra hariciye nazırına hususi ve mahrem mütercim ve tercüman olarak vazifelendiriliyor Red House. Bir müddet sonra 2. Mahmud'un kurduğu tercüme odasının başına getiriliyor. Birçok devlet adamı, birçok hariciyeci yetiştirmiş bu müessese. Bunun meşhur mensupları kimler var? Ali Paşa var, Ali Paşa, Fuat Paşa, Ahmet Vefik Paşa, Münif Paşa, Mehmet Reşit Paşa, Saffet Paşa ve meşhur şair Namık Kemal hep bu tercüme odasından, Sultan Mahmud'un kurduğu tercüme odasından yetişmiş kimseler. Red House 1840 yılında Osmanlı Bahriye Nezaret'in emrine veriliyor ve Denizcilik Konseyi diyebileceğimiz Meclis-i Bahriye'nin üyeliğine tayin ediliyor. O sırada İngiltere, Avusturya ve Türkiye müttefik donanmaları tarafından abluka edilen Suriye sahiline hususi vazifeli yollanıyor. Orada İngiliz ve Avusturya donanmalarıyla Osmanlı Kara Kuvvetleri arasında haberleşme vasıtası vazifesinde başarıyla yürütüyor. Ama bu Red House'un memleketimizde siyasi yönden yapmış olduğu en büyük hizmet 1843 yılında Türkiye ile İran arasında sulh anlaşmasını tanzim etmek üzere vazifelendirilen Britanya murakkası, sonradan tüm generalliğe yükseltilen Yarbay William Fenwick Williams'a sekreter ve tercüman olarak yapmış olduğu hizmetlerdir. Red House, katibi sekreter olarak çalışmakta olduğu bu tüm general William Fenwick Williams'ın emri üzerine Türk ordusu ve kumandanları hakkında bir rapor hazırlamıştır ve bunu Williams kendi imzası altında İngiliz parlamentosuna sunmuştur. Burada Red House Osmanlı ordusundan sitayişle bahsediyor. Birçok imkansızlıklara ve sıkıntılara rağmen askerin dirayetine, kahramanlığına hayran olduğunu ve onların tahammül gücüne, kanaat duygusuna yine hayran olduğunu, hatta hayret ettiğini bu raporunda belirtiyor. Yine Red House, Kars müdafaası sırasında yine tüm General William Fenwick Williams imzasıyla İngiltere Dışişleri Bakanlığı'na bir telgraf çekmiş. Diyor ki, dünyanın hangi ordusunda olursa olsun Türk askerinden daha iyi asker bulunacağına şüphe ederim diyor. Erler yapıları bakımından güçlü kuvvetliler. İyi bir asker olmak için ne lazımsa hepsi kendilerinde mevcuttur diyor Red House. Evet, Red House'un 1847 yılında Erzurum'da neticelenecek mühim görüşmelerde omuzlarına ağır bir yük düşmüştü. Bunlarda da başarı gösterdi. Sonra İstanbul'a döndü. 1845 yılında teklif edilen, ancak 1851'de irade-i şahane ile kurulan Akademi Fransa modeli encümeni daniş üyeliğine atandı. 40 tane Türk üyenin yanında Avrupalı müsteşriklerden, oryantalistlerden Hamar, Bianchi ve Red House vardı. Mustafa Reşit Paşa memleketin yenileşmesinde oynayacağı rolü belirterek açmıştı bu encümeni davranışı ve Türk dilini geliştirmek, edebiyatı, bilimi teşvik etmek maksadıyla kurulmuştu. 1853 yılına kadar Babayi ile İngiltere sefareti arasındaki mahrem müzakereleri başarıyla omuzladı Red House. 1854 yılında İngiltere Dışişleri Bakanlığı Doğu Dilleri Mütercimliğine tayin edildi ve yaşlı gözlerle memleketimizden ayrıldı. Son resmi vazifesi 1857'de Paris'te toplanan konferansa delege olarak gönderilmesiydi. 1857'den sonra kendisini artık edebi ve filolojik çalışmalara verdi. 1854 yılında Royal Asiatic Society'nin azalığına, üyeliğine seçildi ve buranın 1861'den 64'e kadar genel sekreterliğini yürüttü. Londra'nın Kilburn semtinde emekliliğini geçirmeye başladı ve Arapça, Acemce ve Türkçe dillerinde büyük lügatını hazırlamaya koyuldu. 12 Haziran 1884'te Cambridge Üniversitesi kendisine Fahri Edebiyat Doktoru payesini verdi. 1885'te ve 1888'de Kraliçe Victoria kendisini bir takım ünvanlarla taltif etti. Ama Red House'un en çok hoşuna giden ve hususi vitrininde sakladığı 1847 yılında Osmanlı Devleti'nce kendisine bizzat padişah tarafından takdim edilen nişanı iftihar olmuştur. Ayrıca İranlılar da aslan ve güneş nişanlarını Red House'a vermişlerdir. Red House ömründe iki kere evlendi sevgili dinleyiciler ve eşine, ailesine bağlı bir kimseydi. 1836 yılında evlendiği birinci eşi Jane Carruthers 1887'de hayata gözlerini kapayınca Sir Patrick Colquhoun'un kızı Eliza ile evlendi 1888'de ve o da 1892'de gözlerini yumuncaya kadar eşinin sıcak dostluğu sayesinde eserlerine devam edebildi. Ne yazıktır ki sevgili dinleyiciler, İngiltere sefaretimizde, Londra sefaretimizde vazife yapan ne Sami Paşazade Sezai Bey ne Abdülhak Hamit kendisinden tek bir satırla olsun bahsetmemişlerdir. Hatta Osmanlı Şiiri adlı 6 ciltlik eseri kaleme alan Elias John Wilkinson Cibb'in cenaze merasiminde resmen bulunan Hamit, Red House'un cenaze merasimine bile katılmamıştır. Enteresan. Red House birçok bakımlardan Osmanlı dili üzerinde otorite olarak kabul edilmektedir. Kendi el yazısıyla hazırlanmış veda bitmemiş, tamamlanmamış büyük sözlük ifade edildiğine göre halen British Museum'da bulunuyor. Amerikan Misyonerler Board'unun bastırdığı o meşhur sözlük asıl eserin çok kısaltılmış bir şeklidir. Red House'un lügatında kullanıp da Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne aldığı kelimeler de az değildir sevgili dinleyiciler. Sözlüğe bir göz gezdirecek olursak REDH kısaltma rumuzu altında pek çok kelimeler var. Bunlar çok enteresan kelimeler. Anadolu'da kullanılan ve Red House'un tespit ettiği kelimeler. Mesela alalamak. Beneklerle, çizgilerle ya da renklerle bezeyerek görünüşünü değiştirmek, kamufle etmek manasına. Çöngül. Ufak bataklık, çamurlu küçük göl manasına. Dağlağı, dağlama aleti olarak. Denek, denenmiş, tecrübe edilmiş, mücerrep manasına. Devşirimli, derli toplu, mazbut. Devşirimsiz, dağınık, dökük, saçık. Düğmek, düğüm yapmak. Erim, bir şeyin erebileceği uzaklık. Mesela el erimi, göz erimi, ses erimi gibi. Eslemek, duymak, işitmek manasına. Getmek, gedik açmak. Gedilmek, gedik olmak, gedik açılmak. Giysi, elbise, giyilmek üzere hazırlanan şey manasına. Gökçül, mavimsi, gökle ilgili semavi manasına. Gömültü, avcının saklandığı çukur. Gönüldeş, hisleri, duyguları aynı olanlardan her biri. Gülümlü, güldürücü şey, komik. Ilgalamak, atı dört nala sürmek. Iraksınmak, uzak bulmak, ırak bulmak. Oturuşlu, oturmaya elverişli. Oturum, oturma eylemi, ikamet manasına. Ölçünmek, bir şeyi uzun uzun düşünüp hesaplamak, teemmül etmek manasına. Öpek, yani öpmek, öpüş, buse manasına. Örelemek, şekil vermek, tanzim etmek, düzenlemek manasına. Örelenmek, şekil almak, şekil alıp güzelleşmek manasına. Ve öremek, nizama koymak, düzenlemek manasına. Evet, bu eski Türkçe kelimeleri halk arasından derlemiş, toplamış, Red House ve lügatına almış. Türk Dil Kurumu da bunları kabul etmiş ve tekrar kullanıma arz etmiş. Evet, 15 yaşında ayak bastığı Türk topraklarına gönlünü kaptıran, hayatı boyunca Türkçenin inceliğine, güzelliğine hayran kalarak sözlükler derleyen, Türklerin harplerinde aktif bir rol oynamaktan kaçınmayan ve omuzlarına yüklenilen siyasi vazifeleri muvaffakiyetle yürüten Sir James William Red House, Türk dostu ve hayranı İngilizlerden ne birincisi ne de sonuncusudur. Fakat şurasını gözden kaçırmamalıyız ki, lügatı hala bütün canlılıklarıyla bugün de yaşıyor. Ve kendisini izleyenlerin sözlüklerinde hala onun bulduğu karşılıklar yer alıyor. Gönül isterdi ki sadece kendi çalışmalarını yeni kelimeler uydurmaya yönelten Türk Dil Kurumu, bu eserlerinden yararlandığı Türk Dili mütehassısının British Museum'da bulunduğu söylenen büyük sözlüğünü efendim mikrofilmini almak veya bir mütehassısı burada görevlendirerek elde etmesi ve bastırması beklenirdi. Eğer böyle bir heyecan duyulmuyorsa yazık Red House gibi büyük bir dil bilgini. Sadece dil bilgini de değil sevgili dinleyiciler. Çeşitli lügatları yanı sıra Türk Osmanlı edebiyat tarihi, Osmanlı şiiri üzerinde durmuş. Hatta Mevlana ve Mesnevi üzerinde durmuş enteresan eserleri de var Red House'un. Evet sevgili dinleyiciler, böylece bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir Çınaraltı programı da burada sona eriyor. Haftaya yeni bir programda tekrar sizlerle beraber olmak umuduyla hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyoruz. Hoşça kalın. Çınaraltı.